Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions a daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu akşam tezahürde geçtiğimiz hafta haberini aldığımız üzücü bir durumu İstanbul'un en önemli tiyatro mekanlarından Toy İstanbul'u ve bu vesileyle son gelişmelerle tiyatroların durumunu, yani Toy İstanbul'un kapanışını konuşacağız açıkçası. Ve bu akşam da bunu konuşmak adına yanımda Toy İstanbul'un kurucusu Cengiz Temel konuğum. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Yani acı bir haber açıkçası. Tüm tiyatro camiası bunu paylaşırken çok üzülerek ve yıkılarak paylaştı. Şimdi detaylarını konuşacağız, açacağız ama bunun neden bizim için, tiyatro severler için, yani sadece tiyatro severler için değil, tüm Türkiye için de üzücü bir şey olduğunu konuşmadan önce Toy İstanbul bunca yıldır, yani Kasım 2016'dan bu yana neler yaptı ve onu kıymetli hale getiren neydi? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
Tabii ki. Aslında ben tiyatro kökenli birisi değilim. Konservatuar mezunu değilim. Yönetmen değilim. Oyuncu değilim. Yazar değilim. Ama iyi bir tiyatro izleyicisiyim ve tiyatro tutkunuyum. 2013'e kadar ben beyaz yakalı olarak çeşitli holdinglerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundum vesaire. 2013'ten sonra artık daha böyle girişimci olarak bir takım işlere girişmeye başladım. Ben Cihangir bölgesinde oturuyorum. Ve yavaş yavaş o dönem şuna gördüm ki yavaş yavaş sahneler kapanmaya başladı etrafımda. Yani gitmek isteyeceğim nitelikte çok fazla sahne yok. Küçük sahneler varsa olan sahnelerde çok az imkanları var. Ve o esnada da küçük çiftlikte Cimo'nun içindeki bu alanın boş olduğunu görüp ya dedim ben burada bir tiyatro sahnesi, küçük bir black box tiyatro sahnesi açayım. Bir sürü genç ekip var. Sahne bulmakta sıkıntı çeken, oyun oynamakta sıkıntı çeken. Bunların bir yuvası olsun. Ama öyle bir yer yapayım ki hakikaten güzel bir mekan olsun. Birazcık da böyle sinema gibi işlesin. Yani her akşam burada farklı bir oyun seyredebilsin seyirci. Vesaire diyerekten yola çıktım. İlk sene hiç bilmediğim bir seneydi. Birazcık öğrendim vesaire. Ama tabii yani Türkiye'de özel tiyatro yapmak hakikaten çok zor. Yani özel tiyatro dediğiniz şey tamamıyla sizin kendi cebinize bakan bir şey.
Evet.
Ne bir yerel fon var, ne bir devlet desteği var, ne bir bağış toplayabiliyorsunuz, ne bir şey alabiliyorsunuz, sponsorluk. Zaten tiyatrolara sponsor olmak istemiyor özel sektör özellikle.
Evet.
Dolayısıyla tamamen sizin cebinize bakan bir şey. Bunu girince fark ettim. İlk sene tabii ki kayıplarımız oldu falan vesaire. Fakat o şunu gördüm ki bu yapılanmanın etrafında çok güzel bir kitle oluşmaya başladı. Çok güzel bir tiyatro kitlesi. Genç, bağımsız, yepyeni tiyatrolar, böyle canavar gibi, fişek gibi oyuncular, yazarlar, şunlar bunlar oluşmaya başladı. Ve bu beni gittikçe daha fazla motive etti. Ve bu motivasyonla ikinci senemiz çok daha başarılı ve güçlü geçti. Kendi oyunlarımızı koymaya başladık.
Bu arada bölmek istemiyorum ama belki şeyi de açmak lazım. Toy'un açılımı aslında sizin yola çıkarken Toy'a bakışınızı gösteriyor biraz da galiba yani.
Evet evet, aslında Toy birçok manaya geliyor. O yüzden de ben seviyorum. Aslında bir kısaltma, tiyatro oyunculuk ve yazarlığın kısaltması. Çünkü biz ilk açıldığımız yıllarda oyunculuk ve yazarlık eğitimleriyle de birlikte başladık. Bizle birlikte. Burası böyle bir çok kapsamlı bir sanat merkezi olsun şeyle çıktık. Aynı zamanda eski Türkçe'de de toy toplanma yeri demek. Dolayısıyla aslında birçok tiyatro ve yapmak istediğim işi özetleyen bir şey oldu. Bir kısaltmadan yola çıkarken diğer manaları da aslında işin özüne birazcık anlam kattı diyebilirim. Toy'un anlamı bu. Yani tiyatro, oyunculuk ve yazarlık. Dediğim gibi ilk kuruluş yılımızda oyunculuk eğitimlerine de başladık. Fakat daha sonra oyunculuk tarafını bıraktık. Çünkü hakikaten oyunculuk konusunda bizden çok çok daha yetkin ve iyi arkadaşlarımız vardı. Onların alanına girmedik. Biz yazarlık tarafında ustalaşalım dedik. Yazarlık tarafında da hakikaten iyi eğitmenlerimizle iyi bir altyapı oluşturduk. Çok yetenekli yeni yazarlar yetiştirdiğimize de inanıyorum sektöre. Hem tiyatroya hem hem sinemaya hem televizyona olmak üzere. Hı hı. 2016'da işte bu sebeple kuruldu dediğim gibi TOY ve sonrasında da etrafında gerçekten çok genç, çok yetenekli, yepyeni ekiplerle bir araya geldi. Onların evi haline geldi. Yani benim mekanımdan ziyade onların mekanına dönüştü. Ben onlara sadece bir altyapı hazırladım. Programlarını hazırladım. Ve mekanı işlettim. Ama işte konuşmanın başında da dediğim gibi gerçekten yani özel tiyatro işletmek hakikaten çok zor. Çünkü şöyle yani siz bir restoran gibi de değilsiniz. Bir restoranda bir masayı günde 4-5 kere satabilme ihtimaliniz var. En azından 2 kere satma ihtimaliniz var.
Evet.
Bizde öyle bir şans yok. Yani bir günde bir geceniz var. O bir geceyi sattınız, kazanabildiniz, döndürebilecek şekilde yani kazanmaktan kastım. Oraya tüm emeği geçenlerin, yani yazarın, yönetmenin, oyuncuların, asistanların, ışıkçının, herkesin, bütün sahnenin hayatını sürdürecek kadar bir şey kazanabilmesi için döndürmeniz lazım. Bu da maalesef her zaman mümkün olmuyor. Bunu da sadece siz kendi fonunuzla desteklemek zorundasınız. İlk yıllar biraz zorlandık fakat sonrasında dediğim gibi marka olarak da, mekan olarak da, seçki olarak TOY seyircinin, hem seyircinin hem de ekiplerin gözünde çok iyi bir yer edindi. Ve iyi bir yere geldik ve son derece iyi bir noktada giderken birden bu pandemi belasıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi buradan tabii kapatma noktasına geçeceğim ama kapatma noktasına geçmeden önce aslında özel tiyatro sahibi olmanın, özel tiyatro yönetmenin Türkiye'de güçlüklerinden de bir parça
evet,
bahsetmek
lazım. Evet, ben
ona
gelmek istiyordum biraz, aynen öyle.
Şimdi şöyle ki aslında yani özel tiyatro, yani tiyatro dediğiniz aslında bir sanat kolu ve bir sosyal olgu, sosyal bir konudan bahsediyoruz. Sosyal konudan aslında birazcık devletin de sorumluluğunda, yani yerel yönetimlerin de sorumluluğunda, onların da paylaşmaları gereken bir şey. Ama yani dünyada bunun örnekleri bütün işte gerçekten tiyatronun gelişmiş olduğu ülkelerin hepsinde bunun örneklerini çok net olarak görebiliyoruz ama bizim ülkemizde maalesef bu yok. Yani hiçbir şekilde özel tiyatro olarak çok az destek alabiliyorsunuz. Yani senede bir kere işte bir projenizi gönderiyorsunuz, bir destek alabilirseniz bir projenizi alıyorsunuz ya da alamıyorsunuz. Orada da zaten çok kısıtlı bir kaynak var. Dolayısıyla tamamen kendi kaynağınızla bu işi yapmak zorundasınız. Hadi tamam, kendi kaynağınızla yapmaya soyundunuz diyelim. Ama tabi olduğunuz kanunlar sanata uygun kanunlar diyeyim. Yani Türk tacir değilsiniz ama Türk ticaret kanununa tabisiniz. Çalışanlarınız iş güvenlik kanununa tabi. Yani bunların bir kere çok ciddi düzenlenmesi gerekiyor. Türkiye'de tiyatro işletebilmek, tiyatro yapabilmek için. Çünkü yani o kadar büyük bir vergi, sigorta vesaire yükü biliyor ki sizin çalışanlarınız normal çalışan gibi değil ki, sabah 9'da gelip de akşam 6'da çıkan.
Ya esnaf vergisiyle ilerlemek, evet.
Hayır, şu açıdan diyorum, ona göre düzenlemesi yapılması evet. gerekiyor da iş güvenlik kanunundaki sigortalı tanımının da.
Evet.
Çünkü çok ciddi bir yük getiriyor sigorta yükü sizin üzerinize. Siz bir bileti 70 liraya satıyorsunuz. Bunun üzerinden KDV'sini çıkıyorsunuz. Tamam, %8'li KDV bu pandemi döneminden sonra %1'e indirdiler. Umarım bu böyle devam eder. ancak şöyle ki siz %1 ile bilet satıyorsunuz. Ekipleriniz o geliyor, siz de oynuyor. Siz ekiplerden hizmet alıp sattığınız için ekipler öderken %18 ile ödüyorsunuz. Ekipler size %18 ile fatura kesiyor. %17 sizin cebinizden çıkıyor ilave olarak. Şimdi bu yeni dönemde öyle söyleyeyim. Eskiden %8 ile %18 arasında %10'luk bir fark var. %10'da siz finanse etmek zorunda kalıyorsunuz. Siz hiçbir yere toplu bilet dışında hiçbir yere fatura kesemiyorsunuz tiyatro olarak. Dolayısıyla o KDV yükü birikiyor. Ve bunu da tahsil edemiyorsunuz. Çok ciddi bir yük. Orada devletten tahsil edemediğiniz bir yük olarak
kalıyor.
İşletmenin üzerine biniyor bu yük. Diğer tarafta dediğim gibi personel çalışması, yani sizin personeliniz, siz 8 ay bir kere zaten bir faaliyet gösteriyorsunuz. 4 ayı tiyatronuz kapalı. 8 ayında dediğim gibi sabah 9'da açıp da akşam bir saatte kapatmak diye işte 8'de açıyorsunuz, 11'de bitiyor işiniz. O saat içinde ne yaptıysanız yaptınız, ne kadar kişiye ulaşabildiyseniz ulaştınız. Bu da tamamıyla sizin çabalarınız vesairesi olması gerekiyor.
Özür dilerim.
Bu kadar bir iş yapabilmek için çok büyük yüklerin altına giriyorsunuz bu sefer. Hep işletme tarafından bahsediyorum şu anda. Yani tiyatroların üzerindeki ekonomik yükler üzerinden bahsediyorum. Evet. Sanatsal tarafından bahsetmiyorum. Çünkü tiyatroları yıpratan, özel tiyatroları yıpratan tamamıyla bu ekonomik yükler zaten. Altından kalkamamalı. Durum böyle olunca da bir zaman sonra bu sarmal artık çıkmaza gelmeye başlıyor, çıkmaza girmeye başlıyor ve durup düşünüyorsunuz, işte pandemi döneminde geliyor, üzerine böyle bir dönemde geldiği zaman, yani bu salgın hastalık olur, ekonomik çok büyük bir kriz olur, ki zaten içindeyiz bir şekilde de.
Evet.
Atıyorum Allah korusun savaş olur, deprem olur, gündem de olur. Bir sürü şey sizi durdurabilecek işte sebepler. Bunlar bütün sektörler için geçerli tabii ki. Sadece tiyatro için bahsetmiyorum. Bir de böyle bir şey bilince zaten kaybettiğiniz bir 4 ay var. Onun üzerine bir zaman daha kaybetmek durumundasınız. Burada sürekli olarak kaynak ayırmak durumundasınız. O işletmeyi açık tutabilmek için. Açık tutacaksınız ama satamayacaksınız. Çünkü şu şartlar altında satmanız mümkün değil. Kapasiteyi indirseniz nasıl döndüreceksiniz orayı? Mevcut yeni yönetmelikteki kurallara uymaya kalksanız çok ciddi bir yatırım gerekecek. O yatırıma nasıl uyacaksınız?
Zaten 100 kişilik bir salonunuz vardı.
Yani. Aynen, 100 kişilik bir salon. Seyircilerin sağlığını nasıl gerçekten sağlayacaksınız? Yani her ateş ölçerinin o anda ateşi yok diye bulaşıcı demek, bulaşıcı değildir demek değil ki. Evet. Yani bunun böyle olması.
Vicdani bir yükü de.
Yani ateş ölçmek, evet. Ateş ölçmek ne kadar önleyici bir şey. Oyuncuyu nasıl koruyacaksın, ekipleri nasıl koruyacaksın, bir sürü soru işaretleri içinde. Yani bu şekilde bitmeyecek daha fazla. O yüzden kendine daha fazla zarar vermeden, toya daha fazla zarar vermeden bir adım geri atıp düşünmen lazım eski iş adamı kimliğinle. Çünkü eğer o adımı geri atmazsam ileride tekrar ileri adım atacak gücümüz kalmayacak. Yani durmak lazım bir yerde. Yani yarayan kanayı bir şekilde mutlaka kanayan yara, kanayan yarayı bir yerde pansuman etmek lazım, durdurmak lazım ki iyileşip şu dönem atlatıldığında bir takım şeyler değişimde tekrar geri dönebilirim, tekrar bu işi yapabilirim. Ama bugün durmazsak, durmasaydım ben, yarın geri dönmek için gücüm kalmayacaktı. O yüzden böyle bir karar aldım durmakla ilgili.
Tabii yani yani bu belki de bir şans, hani durup sonra yeniden tekrar başlayabilmek kararı sizin için belki bir şans, ama tabii bunu yapamayacak da çok fazla ekip var. Şimdi belki hani genel olarak diğer ekiplerin de yani sahnesi olan yerlerden bahsettiğimizde onlar için belki bittiğinde bitecek. Hani böyle de bir sarmala girdiğimizde hani devam etmek de bir zorunluluk. Yani bir taraftan hani setler devam ediyor, fabrikalar çalışıyor vesaire, ama dediğiniz yerde seyirciyi de oraya getiremediğinizde bir şey de devam edemiyor da. Yani böyle içinde döndüğümüz, devindiğimiz bir şeye bir kör kuyu, yani tam bir şey de böyle teşbih de yapamıyorum. Yani öyle elimiz kolumuz bağlı ki ne diyeceğimi şaşırıyordum açıkçası bu konuda.
Ekiplerin sağlığını nasıl garanti altına alacaksın?
Evet.
Hadi bunların da hepsini aldın. Nasıl para kazanacaksın ve şey yapabileceksin?
Size 100 kişilik salon için kaç kadro kontenjan kalıyordu sonrasında?
Ya böyle. Vallahi her koltuk arasında iki koltuk bıraktığımız zaman 100 kişilik koltuktan 40 kişi yiyorduk.
Evet, çünkü
40 kişilik şimdi 40 kişi %100 kapasite dolduğu zaman.
Evet.
Zaten yani %100'ü sattığınız zaman 40 kişi. Ben şimdi 100 kişilik oyunun 40 kişiye çıkartmam mümkün değil ki. Yani ne o asistanları, ne ışıkçısı, ne elektriği, ne oyuncusu, ne yazarı, ne yönetmeni, kim nasıl para kazanır bundan? Mümkün değil. O yüzden hep şey dedik, yani pandemi döneminde mutlaka bir fon yaratılması lazım özel tiyatrolara. Mutlaka bir şeyler, bir çözümler bulunması lazım. En azından satılmayan koltukların parasını ben 40 mı satıyorum? 60'ını devlet sen al. Bunları ileride kullandırt. Sağlık çalışanlarına hediye et, kamu emekçilerine hediye et. yarın satın hakları oluşmasını sağlar falan vesaire gibi bizim kooperatifle çeşitli çözümlerde de bulunuyor.
Evet, onları aslında soracaktım. O sürecinde süreçleri de takip edebildiniz mi? Hani bakanlıkla sürdürülen kooperatif
tabii,
süreçlerini?
Tabii. Yani kooperatif bayağı yani oldukça 60'ı geçtik galiba şu anda. Evet. Bayağı bir özel tiyatronun katılımında bir kooperatifimiz var. Çok da güzel çalışıyor hakikaten, hı-hı, arkadaşlarımız. Şahane çalışıyorlar. Her şey paylaşılıyor, her şey konuşuluyor. Ve yani ortak akılla birçok şey çıkıyor. Dolayısıyla bunlar hep paylaşıldı zaten. Yani bütün çözüm önerileri hem bu pandemi dönemiyle ilgili hem de uzun dönemde özel tiyatrolarla ilgili olarak, tiyatro ile ilgili olarak yapılması gerekenlerle ilgili bir sürü öneriler Kültür Bakanlığı'na, hı hı, iletildi kooperatif nezdinde.
Bugün yani sizinle bu kaydı hani yayından iki gün önce yapıyoruz ya, takip ettiniz mi bilmiyorum ama Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara yardımları açıklandı. Gördünüz mü?
Evet.
Onunla ilgili.
Bu sene çok ciddi bir yardım paketi. Yardım demeyeceğim aslında, her sene yapıyor bu zaten. Proje destekleme o. Evet. Her sene yaptıkları bir şeydi. Bu sene ilk defa 155 tiyatroya destek verdiler. Ama tabii bu da yani bu yeterli mi değil? Çünkü birçok tiyatronun, özel tiyatronun ciddi bir vergi problemi, vergi borcu, SGK borçları var. Çünkü ödeyemez durumdalar bunlara. Bunları ödeyemiyor. Yani bu borçları olanlar bu projelere başvuramadı mesela. Evet. Yani esas dönmesi gereken, aslında esas yaratması gerekenler onlardı. Yani esas onların sağlığını düşünmemiz gerekiyordu bir şekilde. Onların yaşamasını sağlamamız gerekiyordu. Onlar mesela yararlanamadılar. Bence bu mesela haksızca bir şey. Onlar kendi cepleri, hangi tiyatrocu tiyatrodan kazandığımız vergisini dermeden yaşayabilir ki? Veremiyor ki o borcu var. Döndüremediği için var borçlarını. Yani benim cebimde para olmasaydı benim de tiyatromun vergi borcu olurdu.
Evet.
Yani, ama kendi cebimden çıkartıp verdiğim için ben açıkçası her seferinde kaynak enjekte ederekten tiyatroya
şans derken az önce biraz da onu kastetmişim. Yani cepten yeme şansı olanlar bir şekilde, hani bu iyi olumlamak için söylemiyorum, hani durup tekrar devam etmeyi düşünebiliyor ama çok ciddi bir kayıp da tiyatro adına ne yazık ki yaşanacak diye de korkuyoruz. Hani daha ne kadar dayanabilir birçok sahne bilmiyoruz. Mesela sizde de çalışan bir ekip vardı herhalde değil mi? Kadronuz, sabit kadronuz kaç kişiydi?
Tabii ki vardı. Yani çok büyük bir ekip değildi. Ancak sonuçta bende de 5 kişilik bir kadro vardı. Hı hı. Sabit çalışan, yani sürekli olarak bordronda olan. Hı hı. Ama mecburen onlarla yollarımızı ayırmak, hı, zorunda kaldık. Ve yani bu dönemde onları da mağdur etmemek adına yapabilecek en iyi şartlarla, hep onu diyorum. Benimle Toy'la birlikte çalışanların hepsi Toy'un şu anki durumundan 1-0 daha ileride başlıyorlar yeni savaşlarına. Çünkü işte kıdemleriydi, ihbarlarıydı, isim paralarıydı, artı 4 maaş, 5 maaş ikramiyelerine varıncaya kadar vererekten onları mağdur bırakmadan yollarımızı ayırdık.
Yani burada hani...
Ama dediğim gibi bunu yapamayacak olan birçok da tiyatro var. Yani,
evet işte... Yani siz aslında böyle kötünün iyisi bir örneksiniz gibi de söylemek mümkün belki. Hani o şansı bulabiliyor sizinle birlikte çalışan insanlar. Bu arada hani çalışanlardan bahsetmişken bu yayına aracı olan Dilek Tora'ya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ya da bu 4 yıl ya yani şey 3 yıldır sanırım Sami Berat Marçalı genel sanat yönetmenliği yapıyor. Onlara da teşekkür etmeden geçmek istemedim Toy adına. Adlarını
almış. Evet, evet. Yani dediğim gibi Sami olsun, Dilek olsun, Ümit, Tayfun, Kemal. Yani çok iyi, çok güzel çalıştığımız şahane bir ekibimiz vardı. Ama yani sürdürülebilirliği olmadığı için bugün için yollarımızı maalesef ayırmak zorunda kaldık ama yarın ne olur tabii bilinmez. Tam bu, çok istiyor tabii ki.
Yarın... Yani
bir takım şeyler düzelmediği sürece ama dönmek ve bu işi bu şekilde yapmak çok manalı değil açıkçası.
Yani bir işte bu yarın kısmında son iki dakikamız zaten. Orada şey de sormak istiyorum. Tiyatro adına hani bir şeylerin pandemi vesaire hani genel olarak iyileştiği bir ortamda mı yeniden dönersiniz? Yoksa hani benim için tiyatro defteri kapandı diyor musunuz?
Yok, tiyatro defteri kesinlikle kapandı. Bir kere tiyatro defterinin kapanması mümkün değil. Tiyatro yapmaya devam ediyorum ben. Hatta bir tane oyunuma Kültür Bakanlığı'ndan destek de çıkmış.
İşte bunları duymak tiyatro istiyorum.
Sahne işletmeye şu anda ara veriyorum.
Tamam, bunları duymak aslında. Hani,
şu anda sahne işletmeye ara veriyorum.
Nasıl
sahne
devam ediyor?
Için, sahne işletmek için işin ekonomik şartlarının oluşması lazım. Hı-hı. Ekonomik şartların oluşmadığı yerde 100 kişilik küçük sahneleri işletmek hakikaten çok çok zor. Don Kişotluk. Yani başka bir şey yok.
Bütün o Don Kişotlara buradan selam olsun.
Evet, hepsine selam olsun.
Bu arada siz de isterseniz hani kapatmadan önce bu Kültür Bakanlığı'ndan destek alan oyununuzdan da bir bahsedelim. Hani spoiler olmayacaksa mümkünse.
Valla beni çok heyecanlandıran bir oyun bu. Yine geçen sene yaptığımız ve çok hakikaten çok ses getiren Hipokrat diye bir oyunumuz oldu. Canan Ergüler'le Kenan Ece paylaştılar. Hı hı. Erdi Işık yazdı, Kayhan Berkin yönetti. Erdi'nin yeni projesi bu. Düğün şarkıcısı diye. Ben ilk okuduğumda bir kere yani zaten Cihangir'de, Beyoğlu'nda yaşadığım için o değişimi de gördüğüm için beni çok etkiledi ve çok hoşuma gitti proje. Hı hı. 2000'lerin başında bir İstanbul Beyoğlu'nda bir jazz kulüp ve bir jazz kulüp şarkıcısını tanıyoruz aslında. Onun hayatı. Tek kişilik bir oyun olacak. Ve İstanbul'un ve Beyoğlu'nun değişimiyle beraber o jazz kulübünün kapanıp bir düğün salonuna dönüşmesi ve bizim jazz şarkıcımızın da düğün şarkıcısı olma hikayesi. Hem Beyoğlu'nun dönüşümünü hem İstanbul'un dönüşümünü şarkıcının dilinden, ağzından dinleyeceğiz.
Ne zaman?
Ama tabii çok sürprizleri var. Hmm.
Ne zaman sahnede olacak peki? Bir şey var mı öngörünüz şu anda?
Vallahi şimdi bugün aldık haberi Kültür Bakanlığı'ndan proje desteği çıktığını. Ama desteğin ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu anda kimseye desteklerle ilgili bir şey söylenmedi. Yani bu destek bizim oyunu yapmamızı sağlayacak nitelikte bir destek mi? Desteği aldıktan sonra biz bu oyunu ne kadar zamanda çıkartabiliriz ona bir bakmak lazım. Çünkü bir 3 draft falan çalışıldı üzerinde. Sonrasında birkaç oyuncuyla da görüştük. Okuma provalarına falan başlayıp o süreçte tekrar bir çalışılması gerekiyor. Yani en azından 2-3 aylık bir çalışma dönemi gerekiyor işin. Dolayısıyla bu şartlar pandemi böyle delirmezse, yine bizi evlere tıkmazsa sanırım Ocak-Şubat gibi çıkartmış oluruz. Ama tabii oynayacağımız mekanın da olması lazım.
Tabii.
Onlara da çalışmamız lazım. Hangi mekanlarda oynayabiliriz, ne yapabiliriz falan vesaire diye. Özellikle burada işte mesela devlete ve belediyelere çok iş düşüyor. Devlet tiyatrolarına ve şehir tiyatrolarının salonlarının özel tiyatrolara ücretsiz bahsedilmesi.
Evet, şehir tiyatroları bugün açıkladığı şeyde çok sayıda sahnesinde açtı küçük tiyatrolara, ekipleri.
Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Onlar... Bütün özel tiyatronun eşit yararlanabileceği bir planlamayla bunu yapması lazım.
Evet,
dolayısıyla işte yani her şey yolunda gittiği takdirde herhalde en geç Ocak sonu falan gibi çıkartmış oluruz diye düşünüyorum bu oyunu.
Yolu açık olsun diyelim o zaman.
Çok teşekkür ederim.
Süremizin çok sonuna geldik. Inşallah. Deneyimlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
Umarım, ben teşekkür ederim.
Yani her programın sonunda aynı şeyleri tekrarlıyorum. Artık dinleyiciler de benden sıkıldı ama ya umarım en kısa zamanda bütün tiyatrolar kendini toparlayacak bir noktaya gelir. Umarım devletten öngörülen, hayal edilen doğrusu neyse o olan bir destek görmeye başladınız artık. Böyle. Çok teşekkür ederim tekrar.
Yani ben de çok teşekkür ederim. Ben de bu dileklere gönülden katılıyorum. Devletin, kamunun ve özel sektörün desteği olmadan ve bir takım düzenlemeler yapmadan hakikaten tiyatromuzun gelişmesi ve büyümesi çok çok zor. Bu da Don Kişotlara kalıyor. Don Kişotların da bir tane canı var.
Aynen öyle. O zaman görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.
Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.